Ayrım 10, Kitapçı Mendel, Stefan Zweig, sayfa 108. Acaba o muydu? Bana kalırsa katil o idi. Fakat elimde bunu tam olarak kanıtlayacak kesin bir şey yok. Betsy, diyor kocam bana hep, sen akıllı kadınsın. Her şeyi hemen izliyorsun ve çabucak fikir yürütüyorsun. Fakat bunu yaparken coşkunun da etkisiyle çoğu zaman yanlış karar veriyorsun. Ne de olsa kocam beni 32 yıldır tanıyor. Bu nedenle söylediklerinde haklı olabilir. Ben zor da olsa kendimi tutmalı, elimde kesin kanıtlar olmadan başkalarından şüphelenmemeliyim. Fakat onunla ne zaman karşılaşsam beni çok dostane selamlıyor. Benim ise korkudan kalbim duracak gibi oluyor. Bu nedenle bütün olup biteni yeniden iyice düşünüp taşındıktan sonra kendi kendime bir sonuca ulaşmalıyım. Kocam kolonilerde üst düzey bir memur olarak çalıştı. Bu görevi 6 yıl önce sona erdi. İngiltere'ye döndükten sonra güzel bir taşra köyünde rahat bir yaşam sürdürmeye karar verdik. Ne de olsa çocuklarımızı çoktan evlendirmiştik. Yerleşeceğimiz yörede, bahçede çalışarak ve kitaplar okuyarak yaşamımızın bundan sonraki yıllarını sakin geçirmek istiyorduk. Nereye yerleşeceğimiz üzerine bir süre düşündük durduk ve sonunda Bath yakınlarındaki bir köyde karar kıldık. İnce bir akarsu birçok köprünün altından geçtikten sonra doğası çok güzel olan bu köyün içinden ağır ağır akıyor, her zaman yeşil Limtley Stoke Ovası'nda Kenneth Avon kanalına ulaşıyordu. Bu su yolunu Cardiff'ten Londra'ya kömür sevk etmek için 100 yıl kadar önce açmışlar. Üzerinde inşa edilen sayısız kapaklar ile onları çalıştıran adamların kulübelerine çok masraf edilmiş. İki yanına açılan dar yollarda kocaman atlar kömür taşıyan büyük siyah mavnaları karadan çekiyormuş. Zamanın pek önemli olmadığı o dönemde bu su yolu insanlara çok yararlı olmuş. Fakat sonra demir yolu gelmiş ve trenler kara yükü başkente çabucak taşımaya başlamışlar. Kanalda mavnalar çalışmaz olmuş, kapakları açıp kapatan adamlar da işlerini yitirmiş. Su yolunun zamanla tıkanıp bir bataklığa dönmesi, su yolunu şimdi büyüleyici ve romantik bir yer yapıyor. Hareketsiz sular uzun yosunların koyu yeşiliyle bakır taşı gibi ışıldıyor. Rengarenk su gülleri oynaşıyor, durgun sulara vuran tahta köprüler, gökyüzünün bulutları ve kıyıların çiçek yığınları mükemmel bir fotoğrafı andırıyor. Orada burada üzerlerini rengarenk çiçeklerin kaplamış olduğu o günlerden kalma yarı batık mavnalar görülüyor. Kanal kapaklarının çürümüş, üzerine yosun kaplamış tahtalarını tutan kocaman çiviler çoktan paslanmış. Bu eski su yolu artık kimseyi ilgilendirmiyor. Batağa tatile gelenler de uğramıyor buraya. Yaşlanmaya başlamış bizler, su yolunun kenarında uzanan, bir zamanlar üzerinde mavnaları çeken atların ağır ağır yürüdüğü yolda gezinirken saatlerce tek insana bile rastlamıyorduk. Kimi zaman da sözlü ya da evli olmayan ve komşuların dedikodusundan çekindikleri için buraya sığınan, birbirlerine aşık genç çiftler karşımıza çıkıyordu. Alçak tepeleri sonsuza uzanan bu doğanın içinden geçen su yolunun huzuru çok hoşumuza gidiyordu. Günün birinde çayır ve güzel yamaçların beter Hampton'dan su yoluna indiği yörede bir arsa satın aldık. Yamaç üstüne inşa ettiğimiz küçük köy evinden aşağılara inen ve su yoluna ulaşan dar patikanın iki yanı meyveler, sebzeler ve çiçeklerle doluydu. Evin önündeki küçük balkonda oturduğumuzda çayırların, evin ve bahçenin suda ışıl ışıl yansıdığını görüyorduk. Burası düşlediğimizden de huzur dolu ve rahattı. Ben arada sırada çok huzurlu bir yer olduğundan şikayet ediyordum. Bir tek komşumuz bile yoktu. Beni teselli etmek isteyen kocam günün birinde gelecekler deyip duruyordu. Bizim burada ne güzel bir yaşamımız olduğunu hele bir görsünler. Gerçekten de günün birinde şeftali ve erik ağaçlarımız daha çiçek vermeye başlamamıştı. Yakınımızda inşaat hazırlıkları yapıldığını fark ettik. Önce birileri gelip arsayı ölçtü, ardından da duvarcılarla marangozlar işe girişti ve kısa sürede kırmızı kiremitli bir ev biraz ötemize kondu. İçeriden çekiç sesleri kulağımıza geliyordu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra da bir kamyon eve yanaştı, mobilyaları boşalttı. Ancak ev sahiplerini bir süre görmedik. Haftalar sonra bir sabah kapımız çalındı. Bakışları cana yakın, 28 ya da 29 yaşında zayıf güzel bir kadın yeni komşumuz olduğunu söyledi ve kocamdan testere rica etti. Evde çalışan işçiler testere getirmeyi unutmuştu. Sonra biraz sohbet ettik. Kadın kocasının Bristol'da bir bankada çalıştığını, uzun zamandır kent dışında doğanın ortasında bir evi düşlemiş olduklarını anlattı. Günün birinde kanal kıyısında yürüyüş yaparlarken evimizi görmüşler ve hemen buraya yerleşmeye karar vermişlerdi. Tabii kocası için biraz zahmetliydi. Sabah akşam bir saat yollarda olacaktı. Fakat zamanla alışacağını umuyordu. Ertesi gün biz onu ziyaret ettik. Evde yalnızdı. Kocasının her şey bittikten sonra geleceğini söyledi. İşler sona ermeden burada onu sadece rahatsız ederdi. Hem pek aceleleri de yoktu. Nedenini bilmiyorum fakat kocasının buraya yerleşmemesini pek önemsemeyen genç kadının söyledikleri hoşuma gitmemişti. Bir süre sonra eve döndüğümüzde bu düşündüklerimi yemek masasında kocama da anlattım. Fakat o hemen kötü şeyler düşünmemi doğru bulmadı. Ona göre kadın cana yakın ve akıllı biriydi. İyi bir komşuya benziyordu. İnşallah kocası da öyleydi. Kısa süre sonra onu da tanıdık. Günlerden cumartesiydi. Her gün yaptığımız gibi akşama doğru gezintimize çıkmıştık. Aniden birinin hızlı adımlarla arkamızdan geldiğini duyduk. Dönüp baktığımızda iri yarı bir adamın yanımızda durduğunu ve kırmızı çilli kocaman elini uzattığını gördük. Gömleğinin kollarını sıvamıştı. Komşumuz olduğunu ve karısına çok cana yakın davrandığımızı duyduğunu söyledi. Şimdi bu kıyafetle yanımıza geldiği için de özür diledi. Ziyaretimize gelip kendini tanıtmak istemişti. Fakat karısı bizleri o kadar övmüştü ki evden çıktığımızı görünce hemen teşekkür etmek istemişti. Adının John Charleston Limple olduğunu söyledi. Sonra şöyle bir gülümsedi. Buraya yerleşmeye karar vermeden önce ovaya Limple Stock adının verilmiş olması da onu onurlandırıyordu. Evet, şimdi bu yöredeydi ve Tanrı sağlık verdiği sürece de burada kalacaktı. Ona göre Limple Stock dünyanın en güzel yeriydi. İyi bir komşu olacağına da söz verdi. O kadar çabuk ve heyecanlı konuşuyordu ki sözünü kesmek mümkün değildi. Böylece onu izlemeye yeterince zamanım oldu. Bu Limple çok iri yarı biriydi. Boyu en az 7 adım vardı. Geniş omuzlarıyla bir an için bana bir hamalı anımsattı. Fakat birçok iri yarı erkekte olduğu gibi onun da yumuşak yanları vardı. Çocuksu bir iyi niyette seziliyordu. Konuşurken rengi kızla kaçan kaşlarıyla hafif bulanık küçük gözlerini kırpıştırıyor, karşısındakine güven veriyordu. Gülümserken de dümdüz ve beyaz dişleri görünüyordu. İri ve ağır ellerini nereye koyacağını bilmiyordu. Onlar hep hareket halindeydi. Mümkün olsa konuşurken karşısındakinin omzuna şöyle bir vuracaktı. Sık sık parmaklarını da kütürdetiyordu. İzin verirsek bize gezintimizde eşlik etmek istediğini söyledi. Giyimi iyi olmadığı için de özür diledi. Memnun olacağımızı söyleyince bizimle birlikte yürümeye başladı ve o anda aklına ne gelirse anlattığı durdu. Annesinin İskoç olduğunu fakat çocukluğunu Kanada'da geçirdiğini söyledi. Sonra sözünü kesip yanından geçtiğimiz dalları ağır bir ağacı ve yemyeşil çayırları gösterdi. Burası inanılmaz güzeldi. Sonra anlatmasını sürdürdü, arada bir güldü, neşesini hiç yitirmedi. Bu iri yarı insandan karşısındakini istemese de etkileyen bir güç ve mutluluk yayılıyordu. Bir süre sonra birbirimize veda ettiğimizde ona içimiz ısınmıştı. Ben uzun zamandır böylesine içten ve sıcakkanlı birisiyle karşılaşmadım dedi. Başka zaman olsa yeni tanıdığı biri üzerine çok dikkatli fikir yürüten kocam. Fakat bu durum pek uzun sürmedi ve yeni komşumuz üzerine olumlu düşüncelerimiz değişmeye başladı. İnsan olarak Limple'nin eleştirilecek bir yanı yoktu. İyi niyeti sınır tanımıyordu. Biraz saf, biraz iyi yürekliydi. Ancak davranışları, hareketleri, yüksek sesle konuşmaları, hep mutlu oluşu bir yerde rahatsız ediciydi. Onu her şey memnun ediyordu. Bulanık gözlerinde sürekli mutluluk ışıldıyordu. Sahip olduğu şeyler, yeni gördüğü, karşılaştığı insanlar hepsi de mükemmeldi onun gözünde. Eşi dünyanın en iyi kadınıydı. Bahçesindeki güller en güzel güllerdi, piposunda kullandığı tütün en kaliteli tütündü. Kocamla karşılıklı oturduğumda piposuna tütünü nasıl doldurması gerektiğini onu inandırana kadar tarif ediyor, kullandığı tütünün ötekilerden bir peni daha ucuz olmasına karşın en pahalı markalardan daha kaliteli olduğunu söyleyip duruyordu. İçindeki coşku fazlası sürekli hareket halindeydi, ardı arkası kesilmiyordu. En önemsiz, en olağan konularda bile fikir yürütüyor, heyecanını yitirmiyor, konuşup duruyordu. İçindeki motor gürültüyle aralıksız çalışıyordu. Limple bahçede çalışırken de hiç susmuyordu. Şarkı söylüyor, birileriyle konuşuyor, elleriyle bir takım hareketler yapıyor, yüksek sesle gülüyordu. Terasında oturup gazete okurken ilgisini çeken bir haber oldu mu hemen yerinden fırlıyor, doğru bize koşuyordu. Çil lekeleriyle dolu iri elleri geniş yüreği gibi hep hareket halindeydi. Karşısına çıkan her köpeği okşadığı, her atın sırtına vurduğu gibi kendinden en az 25 yaş büyük kocaman kocamla oturmuş sohbet ederken de Kanadalı rahatlığı ile sık sık kocamın dizine vuruyor, kocam da buna katlanmak zorunda kalıyordu. Sıcaklık ve duygu dolu yüreği sanki hep patlamaya hazırdı. Başkalarından da onun gibi her şeyle ilgilenmesini bekliyor ve bunu çok olağan karşılıyordu. Rahatsız etmeye başlayan iyi niyetinden kurtulmak isteyen birçok bahane bulmak zorundaydı. Karşısındakinin yorulduğunda, keyfi olmadığında mola vermek, dinlenmek ya da uzanıp şöyle bir kestirmek istemesini hiç kabul etmiyordu. İnsan kimi zaman ona sakinleştirici bir iğne yapıp, coşkusu ve canlılığını normal düzeye indirmeyi kafasından geçirmiyor değildi. Bazı günler dikkatimi çekmişti. Yemple salonumuzda oturmuş, daha doğrusu sık sık ayağa kalkmış, aralıksız konuşurken kocam pencereye gitmiş ve İçerisi sanki bu dayanılmaz insanın enerjisiyle çok ısınmış gibi camları sonuna kadar açmıştı. Onu dinlerken karşısındaki iyilik dolu gözlerine baktığınızda Limpley'e kızamıyordunuz. Fakat o gittikten sonra ne kadar yorulduğunuzu hissediyor, şeytan görsün yüzünü diyordunuz içinizden. Biz yaşlı insanlar Limpley'i tanımadan önce onun gibi iyi niyetli, açık sözlü, sıcakkanlı birinin her şeyi abarttığında karşısındakini çıldırtma aşamasına getirebileceğini aklımızdan bile geçirememiştik. Eşinin ilk zamanlar Limp'le günlerce eve gelmediğinden için hiç rahatsız olmadığını, o günlerde bunu kabul edememiştim. Sonraları çok daha iyi anlamaya başladım. Çünkü onun aşırılığının ilk kurbanı karısıydı. Tabii Limp'le onu çok seviyordu, kendisine ait olan her şeyi gibi. Karısına davranışları çok duygusal ve çok cana yakın idi. Kadın bir öksürmesin, hemen mantosunu getiriyor ya da şöminedeki ateşi tazeliyordu. Kadın kente alışverişe gitmek üzere yola çıkarken sanki tehlikeli bir yolculuğa gidiyormuş gibi binlerce öğütte bulunuyordu. Aralarında konuşurlarken birbirlerine eleştirisel tek kelime söylediklerine tanık olmadım. Limpley karısından söz ederken onu öylesine övüyordu ki biz dinlerken rahatsız oluyorduk. Birlikte otururken karısına dokunuyor, saçlarını okşuyor ve hep iyi yanlarını anlatıp duruyordu. Durup dururken sevgili eğlenimin tırnaklarını ne güzel boyadığını gördünüz mü diye sorabiliyordu. Kadıncağızın yüzü utancından kızarmasına karşın bize ellerini göstermek zorunda kalıyordu. Saçlarını ne güzel taradığı için de onu övmem gerekiyordu. Tabii yapmış olduğu bütün reçellerin de tadına bakmak zorundaydık. Limpley'e göre karısının reçelleri İngiltere'nin en ünlü reçellerinden çok daha lezizdi. O böyle konuşurken zavallı kadın utanmış gibi başı önünde sessizce oturuyordu. Anladığım kadarıyla kocasının çağlayan gibi coşkulu sözlerine karşı çıkmaktan vazgeçmişe benziyordu. Adam nokta ve virgülsüz konuşurken, anlatırken ve yüksek sesle gülerken kadın "Ah doğru" veya "Evet"ten başka bir şey söylemiyordu. Bir gün eve dönerken kocam yolda, kadının işi zor dedi. Fakat ona kızmak mümkün değil. Adam iyi yürekli biri, kadın da onunla mutlu gibi. Böyle mutluluk şeytanın olsun diye öfkeyle karşı çıktım. Bence utandırıcı olan böylesine mutluluk gösterileri ve duyguların böyle pazarlanması. Kadının yerinde olsam onun bu kadar taşkın davranışlarıyla çoktan çıldırmıştım. Bu sanki bir çıban. Mutluluğun böylesine pazarlanmasının kadıncağızı nasıl mutsuz ettiğinin farkında değil misin? Her zamanki gibi abartıyorsun diye kocam karşı çıktı. Haksız da sayılmazdı. Limpley'nin eşi o kadar da mutsuz değilmiş gibiydi. Kadın böylesine bir coşku karşısında duygularını gösteremeyecek kadar yorgundu. Limpley sabahları işe gitmek için evden çıkıp bahçe kapısından en son hoşça kaldan sonra karısının hemen içeri girdiğini ve bir yere oturduğunu ya da kanepeye şöyle bir uzandığını görüyordum. Sanki bir süre hiçbir şey yapmadan çevresindeki huzurun zevkine varmak istiyordu. Bütün günde yorgunmuş gibi çok yavaş hareket ediyordu. Onunla sohbet etmek, uzun bir konuşma yapmak da mümkün değildi. 8 yıllık evliliğin sonunda kadın konuşmasını unutmuş olacaktı. Günün birinde bana nasıl evlenmiş olduklarını anlattı. Taşra'da annesiyle babasının yanında yaşarken bir gün Limpley yaptığı yürüyüşte onlara uğrayıvermişti. Kısa süre sonra nişanlanmışlar ve aradan çok geçmeden de evlenivermişlerdi. Kadının kocası olacak adamı doğru dürüst tanımaya hiç zamanı olmamıştı. Bu içine kapanık ve sakin kadın tek kelimeyle bile olsa mutsuz olduğundan söz etmiyordu. Fakat ben yine de konuşma şeklinden ve davranışlarından evliliklerinde bir eksiklik olduğunu hissediyordum. Anlattığına göre evlenmelerinin ardından bir yıl geçtiğinde çocuk sahibi olacağını sanmıştı. Sonra aradan 2-3 yıl geçmiş fakat beklenen çocuk doğmamıştı. 6-7 yıl sonra da tüm ümidini yitirmişti. Şimdi günleri bomboştu, akşamlar ise onun coşkusu ve heyecanı ile gürültülü ve doluydu. Günün birinde düşünmüştüm, en iyisi bir çocuğu evlat edinmeleri olacak. Ya da her gün spor yapmaya gitsin, kendine bir iş de arayabilir. Evde öyle tek başına ve hiç kimseyle konuşmadan bütün gün oturması onu sonunda melankolik biri yapabilir. Bu ruhsal durumu nedeniyle de çok geçmeden davranışlarıyla her insanı yoran o adamdan nefret etmeye başlar. Çevresinde mutlaka biri bulunmalı, yoksa dayanılmaz bir gerilim içine girecek. Günün birinde Bat'ta yaşayan eski bir arkadaşıma haftalar önce ziyaretine gideceğime söz vermiş olduğumu anımsadım. Hemen ertesi gün kalkıp gittim. Önce biraz havadan sudan konuşup durduk. Sonra bana ilginç bir şey göstereceğini söyledi. Evden çıkıp avludaki ahıra gittik. Loş ışıkta otların arasında bir şeylerin hareket ettiğini gördüm. 6 veya 7 haftalık küçük buldog köpekleri birbirleriyle oynaşıyor, havlar gibi sesler çıkarıyorlardı. Koskocaman annelerinin içinde yattığı büyük sepetten çıkmaya çalışmaları çok sevimliydi. Eğilip birini elime aldım. Yumuşak kahverengi tüylerinde küçük beyaz lekeler vardı. Kadının söylediğine göre o küçücük basık burnuyla çok güzel bir yavru sayılırdı. Dayanamadım, onunla biraz oynadım, kızdırır gibi yaptım, elimi yalayıp ısırmasına izin verdim. Bir ara arkadaşım, istersem onu alabileceğimi söyledi. İyi bir eve giderlerse köpekleri vermeye hazırdı. Ben biraz kararsızdım çünkü biliyordum, çok sevdiği av köpeğimiz öldükten sonra eşim yine bir köpeğe bağlanmak istemiyordu. Fakat bu çok cana yakın buldog yavrusu Bayan Limpley için iyi bir arkadaş olabilirdi. Arkadaşıma ertesi gün haber vereceğimi söyledim ve eve döndüm. Akşama Limpley ailesine aklımdan geçeni anlattım. Kadın ağzını açmadı, her zamanki gibi sustu. Kocası ise hemen heyecanlandı. Evet, evde eksik olan tek şey bir köpekti. Köpeksiz ev, ev sayılmazdı. Coşkusu ve heyecanıyla benden hemen kalkıp Bat'a gitmemizi ve akşamın bu geç saatinde arkadaşımın kapısını çalıp o köpeği almamızı istedi. Ancak ben bunun doğru olmayacağını söyleyince ısrar etmedi. Beklemediği bir yolculuğa çıktığı için ağlar gibi sızlayan ürkek küçük buldog, ertesi gün bir sepet içinde eve getirildi. Bundan sonraki gelişmeler ümit ettiğimizden çok daha değişik oldu. Köpeği almakla benim amacım bütün gün tek başına evde oturan ve canı sıkılan kadına yalnızlığını unutturmaktı. Fakat ne kadar sevecen bir insan olduğunu hep başkalarına kanıtlamak isteyen Limpley köpeğe neredeyse saldırır gibi sahip çıktı. Bu çok şirin küçük hayvana olan hayranlığı sınırsızdı. Her şeyde yaptığı gibi yine aşırılığa kaçıyor, gülünç de oluyordu. Tabii Puntu nedense köpeğe bu adı vermişti. Dünyanın en güzel ve en akıllı köpeğiydi. Limpley onda her gün yepyeni yetenekler keşfediyordu. Çok geçmeden dört ayaklı yeni dostuna sepet, tasma, yemeği ve suyu için özel kaplar, oyuncaklar, toplar aldı. Limpley gazetelerdeki köpek bakımı ve gıdalarıyla ilgili her türlü yazıyı ve ilanı okuyordu. Daha çok bilgi sahibi olmak istediği için kısa süre sonra bir köpek dergisine de abone oldu. Bu gibi köpek çılgınlarından geçinen koskocaman bir endüstri onunla hiç aralıksız satın alan yepyeni bir müşteri edinmişti. Limpley sık sık da veterinere gidiyordu. Onun aşırılıkları üzerine kitaplar yazılabilirdi. Bu yeni sevgisi inanılmaz davranışlara da neden oluyordu. Akşamları komşu evden köpek havlamaları duymaya başlamıştık. Fakat sonra fark ettiğimize göre havlayan köpek değil, sahibiydi. Limpley yüzü koyun halıya yatıyor ve sevgilisine havlama dersi veriyor, onunla diyalog kurmaya çabalıyordu. Şımartmaya başladığı hayvanın gıdasına kendi gıdasından daha çok önem veriyor, köpek uzmanlarının tüm diyet önerilerini yerine getiriyordu. Puntu Limpley ile işinden daha iyi gıda alıyordu. Günün birinde gazetede tifo hastalığı üzerine bir haber çıktığında bize uzak bir bölgedeydi. Hayvana günlerce sadece maden suyu içirdi. Tüyleri arasında küstah bir pire fark ettiğinde köpeğin kaşınarak ondan kurtulmasına izin vermiyor, acımasız bir pire avcılığına girişiyordu. Gömleğinin kollarını sıyırıp bir tas dolusu dezenfekte edilmiş suyun başına oturuyor, eline aldığı tarak ve fırça ile tüyler arasındaki en son pire yok olana kadar sabırla uğraşıp duruyordu. Hiçbir çabadan kaçınmıyordu. Bir kral çocuğuna bile Puntu'dan daha iyi, daha özenli bakılamazdı. Bütün bu komikliklerin tabii iyi bir yanı da vardı. Limpley kendini tüm duygularıyla köpeğine verdiği için karısı ve bizler rahatsız edici o coşkularından kurtulmuştuk. Her gün saatlerce Puntu ile yürüyüşlere çıkıyor. Hayvancağız pek dinlemese bile ona bir şeyler söyleyip duruyordu. Kadın da peşlerinden gülümseyerek kocasının dört ayaklı tanrısına putperest davranışlarını hiç kıskanmadan izliyordu. Karısına olan duygu fazlalığını şimdi köpeği hissediyordu ve kadın da bundan çok mutlu gibiydi. Sanki ailenin bu yeni üyesi evliliğe bambaşka bir mutluluk getirmişti. Puntu haftadan haftaya gelişip irileşmeye başladı. Kısa tüylerinin altındaki çocuk kırışıklıkları zamanla etle doldu. Adaleleri gelişti, göğsü ve ağzı irileşti, dişleri keskinleşti, kaba etleri sertleşti. Puntu artık kocaman bir köpekti. İlk zamanlar cana yakın ve uslu bir hayvandı. Fakat kısa sürede evdeki üstünlüğünü fark edince davranışları değişti. Burnu büyüdü, kendi başına buyruk olmaya başladı. Çevresinde neler olup bittiğini dikkatle inceleyen bu akıllı hayvan, bütün şımarıklıklarını hizmetkarlarının, daha doğrusu esirinin af ettiğini kısa sürede kavramıştı. Önce söz dinlememeye, biraz sonra da aklına ne eserse onu yapmaya, daha doğrusu onu alçaltacak her şeyi reddetmeye başladı. Evde onun katılımı olmadan bir şey yapılmasına izin vermiyordu. Limpleler misafirleriyle salonda oturduğunda içeri girmek için oda kapısına yaslanıp uşağını bekliyordu. Onu fark eden Limple de hemen yerinden fırlıyor ve kapıyı açıyordu. Puntu salona girer girmez misafirlerin suratına bile bakmadan bu evde gerçek efendinin kim olduğunu göstermek ve kendisine saygı duyulmasını istermiş gibi gururla koltuklardan birine kuruluyordu. Tabii yabancı bir köpeğin bahçeyi çevreleyen çite sokulmaya cesaret edememesi olağandı. İlk günden kin besleyip yüzlerine homurdandığı bazı insanlar da eve yaklaşamıyordu. Postacı ve sütçü getirdikleri paketlerle şişeleri bahçe kapısına bırakıp hemen evden uzaklaşıyordu. Limple köpeğine olan çocuksu sevgisini gösterdikçe küstah hayvan efendisine alçaltıcı davranışlarını artırıyordu. Sonunda bir gün geldi ki Puntu her günkü okşamalar ve sevmelere sabırla bir süre dayandığını fakat bunu yaptığı için de efendisinin ona teşekkür borçlu olduğunu bilmesi gerektiğini iyice belli etmeye başladı. Çağırdığı zaman onu bir süre beklettikten sonra yanına gidiyordu. Limple gündüz evde olmadığında hareketli bir köpek gibi sağa sola koşuyor, tavukları kovalıyor, suya atlayıp yüzüyor, önüne çıkan her şeyin tadına bakıyor, kimi zaman da sessizce kanala inip çimenlerde duran çamaşır sepetlerini bir kafa vuruşuyla suya itiyor, ardından da bağırıp çağıran, sulardan çamaşırları toplayan kadınlarla kızların çevresinde hopluya zıplaya ve keyifle havlayarak koşup duruyordu. Limple'nin bürodan dönüş saati yaklaştığında ise bu zeki komedyen davranışlarını değiştirip uslanıyor ve yanına sokulmasını istemeyen bir padişah gibi köşesine kuruluyordu. Efendisi ise kapıdan girer girmez "Merhaba Punti" diye heyecanla sesleniyor, daha eşine merhaba demeden, ceketini bile çıkarmadan koşar adım köpeğinin yanına gidiyordu. Puntu ise çoğu kez eve gelenin suratına bakmıyordu. Keyfi yerinde olunca efendisini sevindirmek istermiş gibi sırtüstü yatıyor ve karnını kaşıtıyordu. Ancak bunun hoşuna gittiğini hafifçe mırıldanarak bile olsa ona belli etmiyordu. Canı istemedi mi, yeter artık demek istermiş gibi şöyle bir homurdanıyor, yine yüzüstü dönüp efendisinin oyununa son veriyordu. Limple'nin sadece onun için satın almış ve küçük parçalara kesmiş olduğu karaciğeri eliyle uzatırken ağzını açıp yemek için birkaç defa rica etmesini bekliyordu. Bazen de uzatılan karaciğer parçalarını şöyle bir koklayıp tüm ricalara karşın burun kıvırıp hepsini olduğu gibi bırakıyordu. Sanki iki bacaklı uşağı istediği zaman değil, kendi canı çektiğinde yemek yiyeceğini karşısındakine göstermek istiyordu. Limple onu dolaşmaya çağırdığında yattığı yerde önce şöyle bir sağına soluna dönüyor, sonra iyice geriniyor, ardından da kocaman ağzını sonuna kadar açıp tembel tembel esniyordu. Her defasında gezintiye çıkmaya keyfi olmadığını Limple'ye belli ediyor, sadece onun hoşuna gitsin diye yattığı yerden şöyle bir doğrulduğunu gösteriyordu. Gün geçtikçe şımarıklığı ve utanmazlığı artıyor, yaptığı sayısız numarayla efendisini sürekli rica eden bir uşak durumuna getiriyordu. Sanki zamanla roller değişmişti. Limple'nin düşkünlüğü her geçen gün daha çok köpekçe oluyordu. Puntu da başarıyla yaptığı roller ve küstahça davranışlarıyla gittikçe bir Arap paşasına benzemeye başlamıştı. Bir gün geldi, kocamla ben bu despotun utanmazca davranışlarına artık dayanamadığımızı fark ettik. Akıllı Puntu da kısa süre sonra yaptıklarını kabul etmediğimizi kavradı ve bizi umursamadığını göstermeye başladı. Kişiliği olan akıllı bir köpek olduğunu hep biliyorduk. Hizmetçi kızın bahçemizdeki gül yataklarına tuvaletini yaptığını fark edip kovaladığı günden sonra Puntu, iki arsayı ayıran geniş çitten geçip bahçemize girmediği gibi Limple'nin tüm yalvarıp yakarmalarına karşın evimizin eşiğinden adımını bile atmamakta inat etti. Onun ziyaretimize gelmemesi umurumuzda değildi. Yolda karşılaştığımızda da Limple her zamanki gibi bizimle uzun süren bir sohbete başladı mı Puntu hemen kışkırtıcı davranışlarıyla buna engel oluyordu. Aradan bir iki dakika geçmeden önce öfkeyle ulumaya ya da homurdanmaya başlıyor, hemen ardından da yeter artık, bunlar gibi iğrenç insanlarla konuşma demek istermiş gibi başıyla Limple'nin bacağını itekliyordu. Her defasında da Limple huzursuzlanıyor ve önce tamam tamam az sonra yolumuza devam ediyoruz sözleriyle Puntu'yu sakinleştirmeyi deniyordu. Fakat despot onun bu sözlerine kanmıyor, rahatsız etmeyi sürdürüyordu. Sonunda da zavallı Limple köpeğinin istediğini yerine getiriyor ve utanarak bize veda ediyordu. Puntu da arka kalçalarını gere gere ve sınırsız gücünü bize göstermek istermiş gibi başı dik, gururla önden yürüyüp uzaklaşıyordu. Ben sineği bile öldüremem, fakat böyle anlarda elimde bir kırbaç olsaydı şu şımarık rezilin sırtına indirebilseydim. 10. ayrımın sonu. Sayfa 118.